Bu bölümde ayet ve hadisleri yorumlamada önemli bir esası ele alacağız. Malum tarih boyu ayet ve hadislerin yorumunda çok farklı yorumlar karşımıza çıkabilmekte. Bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Farklılıklar zarar mı veriyor, fayda mı veriyor? Bu gibi manaları değerlendireceğiz. 11. mukaddime, kelam-ı vahitte ahkam-ı müteaddide olabilir. Yani bir tek kelamda çok farklı hükümler, çeşitli hükümler olabilir. Bir sadef çok cevahiri tazammun edebilir. Yani sadefi açtığımızda içinden inci veya inciler çıkıyor. Kelamı da açtığımızda orada pek çok manalar karşımıza çıkar. Zevil elbapça akıl sahiplerince mukarrerdir. Kaziye-i vahide müteaddit kazayayı tazammun eder. Kaziye mantıkta kullanılan bir ifade, hüküm cümlesi anlamında. Mesela Ahmet cömert bir zengindir. Böyle bir cümle kullandığımızda ben Ahmet'i tanırım. Ahmet zengindir. Ahmet cömerttir. Fakir değildir. Cimri değildir. Cimri zenginler de var. Herkes Ahmet gibi değil. Bu gibi pek çok hükümleri bu bir tek cümleden çıkarabiliriz. O kaziyelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi ayrı birer semere verir. Birbirinden fark etmeyen haktan bigane kalır. Mesela hadiste demiş, ene ve saatu kehateyn. Peygamberimiz şöyle yapmış, ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz. Yani mabeynimizde tavasud edecek peygamber yoktur. Yani bu ikisi birbirine yakın. Peygamberimizden sonra başka peygamber gelmeyecek. Veya hadisin muradı neyse haktır. Veya bundan ne anlayacağız? Peygamber neyi murad etmişse haktır. Şimdi bu hadis üç kaziyeyi mutazammındır. Yani bu hadiste üç hüküm cümlesi var. Bunlardan birincisi, bu kelam peygamberin kelamıdır. Bu kaziye ise tevatürün eğer olsa neticesidir. Yani mütevatir bir şekilde bize rivayet edilmişse bu peygamberin kelamıdır demiş oluruz. Ortada bir tevatürü yoksa peygambere nispeti sahih olmayabilir. İkincisi, kelamın manayı muradı hak ve sadıktır. Yani peygamber bununla neyi murad etmişse elbette onun murad ettiği mana haktır ve doğrudur. Bu kaziye ise mucizelerden tevellüt eden bürhanın neticesidir. Yani peygamberin sözünün doğruluğunu nereye dayandıracağız? Allah ona mucizeler vermiş ve bu şekilde onun peygamberliğini teyit etmiş. Dolayısıyla elbette peygamber hak olmayan bir şey söylemez, doğru olmayan bir şey söylemez. Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini inkar eden mükâbir, kâzip olur. İkincisini inkar eden adam dalalete gider, zulmete düşer. Yani bu ikisinde ittifak etmek gerekiyor. Bu peygamberin kelamıdır. İkinci de peygamber neyi murad etmişse haktır ve doğrudur. Üçüncü kaziye, bu kelamda murat budur ve bu sadefte olan cevher budur. Ben gösteriyorum. Yani hadise anlamada hadise muhatap olan kişiler farklı şeyler de anlayabilirler. Böyle bir durumda burada farklı anlayışlar devreye girmiş olur. İlk iki manada ittifak ediyorlar. Evet, bu hadistir. Peygamber ne murad etmişse haktır. Burada ittifakları var. Ama ben bundan muradın şu olduğunu düşünüyorum dediğimizde o artık benim anlayışım oluyor. Bir başkası daha farklı anlayabilir. Bu kaziye ise teşehhi ile değil içtihadın neticesidir. Yani mahkemelerde de bu oluyor. Mahkemelerde hakimin içtihat yetkisi var. Yani diyelim ki aynı dava, hakimin biri bunu ele aldığında 10 yıl hüküm verebilir. Bir başka hakim yaptığı içtihat neticesinde beraat de verebilir. Ya bu nereden kaynaklanıyor? Değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. Zaten müçtehit olan başka müçtehidin taklidine mükellef değildir. Yani İmam-ı Azam gibi birisi bir başka müçtehidi taklit etmesi gerekmiyor. Veya talebelerinden Ebu Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi zatlar yeri geldiğinde hocalarına, İmam-ı Azam'a biz böyle düşünmüyoruz diyebilmişler. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. Kalu kıyıl buna şahittir. Yani tefsir kitaplarına bakın, hadislerin yorumuyla ilgili kitaplara bakın. Aynı ayetle alakalı çok farklı yorumlar karşınıza çıkar. Bazen isim de verir. Falanca bu ayetle ilgili şöyle dedi, filanca böyle dedi. Bu şekilde farklılıklar bu alanda var. Yani ayeti ve hadisi yorumlamada farklılık var. Bunu inkar eden adam eğer içtihat ile olsa ne mükabirdir ve ne küfre düşer. Yani falanın anladığı bana uygun gelmemişse ve ben de anlayabilecek bir kapasitedeysem onun anladığını kabul etmem gerekmiyor. Ben de böyle anlıyorum diyebilirim. Ve burada bir problem de yok. Ve dört mezhebe baktığımızda dört mezhep yeri geldiğinde farklı hükümler vermişler. Ve bu farklı hükümler dinde bir zenginlik olarak görülüyor. Yoksa biri doğru diğerleri yanlış gibi değerlendirilmiyor. Zira am bir hasın intifasıyla müntefi değildir. Yani genel bir ifade özel bir mananın reddedilmesiyle reddedilmiş olmaz. Söz gelimi mesela meyve am bir ifadedir, genel bir ifade. Meyve yedim dediğimizde diyelim ki portakal yemiş olayım. Buradan işte elma gibi bir şeyin reddi anlaşılmamalı. Yani sen meyve yedim dedin ama elma yememişsin denilmez orada. Çünkü meyve eşittir elma demek değil. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki innel insane lefî husur. İnsan gerçekten zarardadır. Bu genel bir ifade. Peygamber de mi zararda olacak? Bu durumda işte peygamber zararda değil, o zaman bu hüküm doğru değil mi diyeceğiz. Geneli üzerinde değerlendirirsek insanlar genelde zarardadır. Böyle değerlendirmiş oluruz. Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lazımdır. Zira her evin bir kapısı var ve her kilidin bir anahtarı vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve tul buyute min ebvabihe ayeti var. Evlere kapılarından varın. Yani kapı varken pencereden girilmez. Bir kelam da nasıl anlaşılması gerekiyorsa öyle anlamak gerekir. Bu kapıdan girmek gibidir. Ama o kelamdan hiç de o kelamla alakası olmayan bir mana çıkarmaya çalışıyorsak bu eve kapıdan değil de bacadan girmeye çalışmak gibi bir durum olur. Öte yandan her kilidin bir anahtarı var. Söz gelimi işari bir manayı, zahiri manayı anlar gibi anlamaya çalışırsak bizim anahtarımız o kilidi açmayacaktır. Mesela İmam Gazali, Allah nuru semavat vel art bu ayetle alakalı Mişkatül Envar adıyla kitap yazmış. Ve o ayetin anahtarı gibi adeta, o anahtarı kullanırsak o ayeti gayet muhteşem bir şekilde anlarız. Ama sadece mealden bu ayeti anlamaya çalışın. Meal bu ayetin manasını açmıyor. Hatime, bu üç kaziye hadiste cereyanı gibi ayette de cereyan eder. Zira umumidir. Fakat kaziye-i ulada bir farkı dakik vardır. Yani birinci kaziye bu peygamberin kelamıdır demiştik. Ayete bunu uyguladığımızda bu Allah'ın kelamıdır diyeceğiz. Ama Allah'ın kelamıdır burada ittifak var. İnanan herkes elimizdeki Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu tasdik eder. Ama hadislerde ise aynı hadisi mütevatir kabul eden de var, zayıf kabul eden de var. Orada bir fark bulunmakta. Fakat kaziye-i ula'da bir farkı dakik, ince bir fark vardır. Ve bundan başka bir kelamda çok ahkam-ı zımniye bulunur. Yani bir kelamda zımni pek çok hükümler de bulunur. Fakat hususidir Her biri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Ya diyelim ki Ankara'da olan birisiyle ilgili bir cümle kullansak, işte dün falanla konuştuk, sohbet ettik, beraber bir yemek yedik. Ha demek dün Ankara'daydın. Buradan o kimse ben Ankara'daydım demese bile zımni olarak bunu çıkarmış oluyoruz. Tembih, iltizam-ı hilaf ve taassub-ı barit ve meyl-i tefevvuk ve hissi taraftarlık ve vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubbu nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler bulabilir. Ve ilallahil müşteka. Şikayetler Allah'adır. Burada hepsi hubbu nefse bağlandı. Hubbu nefs, nefsi sevmek demek. Yani normalde insan nefsini sever ve kendi dediklerinin doğru olduğunu düşünür. Tenkitleri kendine almak istemez. Bununla alakalı burada 8 tane madde. Bunların tamamı hubbu nefisle alakalı. Bunlardan birincisi muhalefet etmeyi esas almak. Bazılarında bu var. Ya yani muhalefet etmek istiyor. Halif turaf. Muhalefet et, fark edilirsin. Yani herkesin söylediğini söylese pek de dikkat çekmeyecek. Ama farklı bir şey söylüyor, muhalefet ediyor. Oradan işte falanca şöyle söyledi diye dikkati çekmiş oluyor. Bir de taassub-ı barit, soğuk taassup. Ya yani katı, katı bir taassup içinde olmak. Bu da hubb-ı nefisten kaynaklanır. Yani insan yanlış yapabileceğini de en azından prensip olarak kabul etmelidir. Ve her birimizin bir takım yanlışları da olabilmektedir. Meylü tefevvuk, üstün gelme meyli anlamında. Ve bu da hubb-ı nefisten kaynaklanıyor. Kendini seven birisi başkalarına üstün gelmek ister. Sonra taraftarlık hissi. Hangi şeye taraftarsa onun doğru olduğunu düşünüyor ve o zaman hak ve hakikatı göz ardı edebiliyor. Beşinci olarak vehmini bir asla dayandırarak kendini mazur göstermek. Ya yani bir takım vehimlerle hareket ediyor ama bunu sabit bir esasa dayandırmaya çalışıyor. Diyelim ki herkes kendi hayatını yaşamalı. Herkes sonuna kadar hür olmalı. Böyle bir görüşü var. Buna delil olarak dinde zorlama yoktur. Bunu delil olarak getiriyor. Tamam da trafiğe çıktığında ne kadar hür olabilirsin ki? İster istemez kurallara uyacaksın. Toplumun içinde de belli kurallara uymak durumundasın. Altıncı olarak arzusuna uyan zayıf şeyleri kuvvetli görmek. Yani insanlarda bu da var. Bu da nefsi sevmekten kaynaklanıyor. Kendi arzusuna uyan zayıf bir görüş de olsa bunu kuvvetli telakki ediyor. Yedinci olarak başkasını noksan göstermekle kendi kemalini ispata çalışmak. Ya falanca şöyle, falanca şöyle hep kusur yönlerini nazara veriyor ama onların kusurlu olduğunu ispat etmek kendi kemalini ortaya koymaz. Onlar fakirdir dediğinde ben zenginim anlamına gelmez. Başkasını yalanlamak veya dalalette olduğunu söylemekle kendi doğruluk ve istikametini ilan etmek. Yani başkasını yalanladığında senin doğru olduğunu ortaya çıkmaz. O yoldan sapmıştır dediğinde senin hidayet olduğun anlamına gelmez. Demek ki bunlardan sıyrılmak gerekiyor ve o şekilde ayetleri, hadisleri yorumlarken hak ve hakikati bulmak için gayret göstermek gerekir. Mesela mezhepler çıkmış. Mezheplerde hiçbir mezhep diğerinden daha üstün değildir esası var. Diyelim dört mezhep, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri. İşte ben Hanefiyim daha üstünüm, böyle bir şey yok. Veya Şafiiyim daha üstünüm, böyle bir şey de yok. Üstünlük takva ile mezhebe göre değil. Diyelim Hanefi mezhebinde Kadına el değmiş olsa abdest bozulmuyor. Şafii mezhebinde bozuluyor. Her ikisi ayete dayanıyor. Ayetin teviline. İşte ayet nedir? Evlâ mestumun nisa'e veya kadınlara dokundunuzsa. Bu Allah'ın kelamıdır. Allah bununla neyi murad etmişse haktır. Bütün mezhepler bunda müttefik. Ama İmam-ı Şafii diyor ki ayet zahirine göredir. Dolayısıyla bir erkeğin eli kadına değmişse, abdestleri varsa ikisinin de abdesti bozulur. İmam-ı Azam bunu değerlendirirken diyor ki burada bir kinaye var. Allah-u Teala cinsi münasebeti böyle bir kinaye ile ifade etmiştir. Yoksa sadece elin değmesi meselesi değildir. Demek ki bu üçüncü kısımda ben bu ayeti böyle anlıyorum veya ben bu hadisi böyle anlıyorum. Burada kıyılık haller olabilir. Biri şöyle, biri başka türlü anlayabilir. Tekellüflü tevillere sapmamak şartıyla, belli bir aslı, esası olmak şartıyla farklı manalar birer zenginlik olarak görülmüştür.